bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Safiye Sultan, Anne Chamberlain, İnkılap Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul, 1999. Türkçe'ye çeviren Solmaz Kamuran, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. Safiye Sultan, ya İpek Urgan ya Gümüş Hançer. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılına farklı bir ışık düşüren üçlemenin ikinci cildi. Üçüncü cilt, Safiye Sultan, Sözüm Ki Tek Sana Geçmez, Celladımsın Ey Zaman adıyla yakında okurlarımızla buluşacak. Bu üç ciltlik romandaki karakterlerin büyük bir bölümü gerçek kişiler. Tabii olaylar da öyle. Chamberlain bize Osmanlı tarihinin önemli bir geçiş dönemini bir hadımın ağzından yazmayı tercih etmiş. Bunu da kadın ve erkek dünyasını aynı anda gözlemleyebilecek olan yalnızca onlardı diye açıklıyor. Giderek artan bir ivme kazanan romanın ikinci cildinde hadım Abdullah ya da bir zamanların Venedikli gemicisi Giorgio Veniero, haremin binbir entrikayla dolu acımasız dünyasında var olma savaşını sürdürüyor. Kanuni'nin torunu 2. Selim'in kızı, Sokulu'nun karısı İsmihan'ın umutsuz aşkı, hadımı ve sahibesini nereye götürecek, belki de ölüme. Güzeller güzeli Safiye, yeni hadımı Macar Gazanfer'in yardımıyla iktidar savaşını kazanabilecek mi? Ölümün soğuk nefesi, sultanlardan halayıklara kadar herkesin ensesinde. Ya İpek Urgan, ya Gümüş Hançer, birbirinden heyecanlı olaylarla dolu. Yasak ilişkiler, akla gelmez cinayetler, inanılmaz ihanetler ve her şeye karşın aşk ve erotizm. Venedik, İstanbul, Sakız Adası, Manisa, Konya, Yeniçeriler, Korsanlar, Dervişler. 16. yüzyıl tüm detaylarıyla yeniden canlanıyor. Abdullah, Bölüm 1. Gökyüzünde aramayın beni. Ben haremde bir yıldızım. Aldanmayın kahkahama, şıkırtıma. Ah, ben yapayalnız, zavallı bir kızım. Umutsuzca özlerim sevilmeyi. Boğazım mavi suları sürükler kederimi. Gümüş aynalar bir türlü göstermez benliğimi. Bilsem ki açıktır kapısı, yine de terk edemem ki kafesimi. Görmedim sarayda bir gün şefkati. Altındandır buranın kölelik zinciri. Yediklerim özendirse de cümle alemi. Ben özlerim bir an önce ahireti. Gökyüzünde aramayın beni. Ben haremde bir yıldızım. Aldanmayın kahkahama, şıkırtıma. Ah, ben yapayalnız, zavallı bir kızım. İsmihan Sultan, İstanbullu kadınlar arasında çok yaygın olan bu şarkıyı, daha küçücük bir çocukken dadısından öğrenmişti herhalde. Bunu sık sık söylemekten hoşlanmasının nedeni ise, şarkının acıklı bir gerçeği dile getiren sözleri değil, çok hoş ve yumuşak olan melodisi olmalıydı. Çünkü o bir köle değil, bir köle sahibiydi. Benim sahibimdi. Sahnede aşk ateşiyle kendinden geçmiş sevgililerin bu cümleyi tekrarlayıp durdukları şarkılarla dolu oyunları kim bilir ne çok izlemiştim. Ama çok çok zaman önce, daha önceki hayatımda. Arada sırada İsmihan'a bakıp ilişkimizi düşündüğümde aşk kelimesi aklımdan şöyle bir geçiyordu. Bir de bu kelimeye eşlik eden garip bir yürek çarpıntısı vardı. Yürek, yüreğim. Orada yitirmekten korktuğum birçok şey gizliydi. Belki de hayatın kendisinden bile daha çok değer verdiğim bir şey. Böyle anlarda onun benim yalnızca sahibim olmadığını hissediyordum. Ya da kelimenin o güzel anlamında sahibimdi. Birlikte ne kadar çok şeyi paylaşmıştık. Onun uğruna ölümü bile göze almıştım. O benim bu yabancı ülkedeki tek yakınımdı. Ama hayır, bu olamazdı. Aşkı, İtalyan çocukluğumun bana öğrettiği o güzelim, o müthiş fısıltıları ebediyen unutmalıydım. Vahşi bir el, tüm aşk umutlarımı acımasızca kökünden koparıp atmıştı benim. İsmihan Sultan benim bedenimin sahibidir diye kendi kendime tekrarlardım. Ama yüreğimin, ruhumun değil. Çünkü o hala taze olan acı, bunları birine veremeden öleceğimin simgesiydi. İsmihan bana döndü. Yüzü, Odanın ortasında duran ipek örtülü alçak masanın üzerindeki Çin vazosuna yerleştirilmiş lalelerin rengi gibi kızarmıştı. Sabahtan bu yana belki 20 kez onları düzeltip durmuştu. İşte arabaların sesi diye bağırdı. Oh, Abdullah! Onları kapıda karşılamadığını görünce kim bilir neler söylerler. İsmail Sultan, yaşlı vezire umduğumdan daha iyi bir eş olmuştu. Hatta adamın yaptığı kocalıktan bile daha iyiydi onun karılığı. Ama sonuçta her ikisi de yaşamdan üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmekte, sahibesinin değerli yardımcısı ve biricik adımı olan benden daha iyiydiler. Kaderlerimiz için seçim yapma şansımız yoktu. Seçimlerimizi başka alanlarda yapmayı öğrenmiştik. Tüm İstanbul haremleri, İsmihan'ın Sokullu Paşa'dan hamile kaldığını biliyordu. Yeni kış odasının dekorunun böyle inceden inceye kontrol edilmesinin gerçek nedeni, uzun zamandır beklenen bu ziyaretti. Ama babasının haremini kadınlarının esas merak ettikleri, konaktan çok İsmihan'ın yeni durumunu nasıl değerlendirdiğiydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın, diğer bir deyişle Muhteşem Süleyman'ın torunu olmasına karşın, İsmihan Sultan bir oğlan bile doğursa, bunun saltanatla doğrudan bir ilgisi olmayacaktı. Çünkü o, şarkıda söylendiği gibi, giysiden yana zengin, ilgiden yana yoksul büyütülmüş bir kız çocuğuydu. Yine de asil Osmanlı kanıyla becerikli Vezir-i Azam'ınkinin karışmasının ürünü olan birinin, önümüzdeki 20-30 yıl içinde, Allah'ın yardımıyla, iyi yetiştirilirse ve kader izin verirse, nerelere tırmanabileceğini kimse tam olarak bilemezdi. Saray kadınlarının geciken ilk adet gününden itibaren bu tür hesaplar yapmaya başladıklarını biliyordum. Öte yandan iyi bir gelecek vaat eden oğlan çocuk, erkek dünyasının kıyısında birdenbire yetişkin biri olarak beliriveriyor ve ona diğerleri tarafından rahatsızlık veren bir at sineği gibi davranılıyordu. Genellikle onu hesaba katmaları gerektiğini anlayana kadar da çok geç oluyordu. İsmihan'ın hamilelikle daha da yuvarlaklaşan küçük yüzüne, kapkara gözlerine, minik çenesine, yanaklarındaki gamzelere, burnundaki ize sevgiyle baktım. Kadifelerle kaplı bu odada inciye benziyordu. Sedef ve fil dişi işlerle bezenmiş zeytin ağacından kaplamaların ortasında lalelerin kızıllığıyla pembeleşmiş bir inci. Telaşına güldüm. Bunlar önemli şeyler değil. Yüzüne düşen siyah lüleyi kaldırırken konuşmak istiyordum. Merakları tatmin olup da evlerine gittiklerinde ben hala burada olacağım. Sivri dilleriyle neler icat ederlerse etsinler, ben senin kölenim. Abdullah diye beni uyardı. Elimi tombul eliyle kenara çekti. Haydi. Onun isteği üzerine avluya indim ve ziyaretçi hadımların ipek perdeleri gelmelerine yardım etmeye başladım. Bu perdeler çarşaf ve peçelerle bürünmüş olsalar da kadınların arabadan inip bizim hareme girmeleri sırasında yanlışlıkla bahçıvanlara görünmelerini engellemek içindi. Tüm bu örtülerin altından bile kadınları ayırt etmekte giderek ustalaşıyordum. Oysa bu ülkeye öldürülen amcamın içi ticaret gemisinin ikinci kaptanı olarak ilk kez geldiğimde kadınlar benim için görünmezdiler. Şimdi başka başka duyular geliştiriyordum. Tıpkı kör bir adamın görünenden daha fazlasını algılayabilmesi gibi. Bugün kokulardan iz sürüyordum. Selim'in haremi burnum için bir demet değişik çiçek gibiydi. İlk duyduğum, hanımımın üvey annesi, Sultan Süleyman'ın tacının gelecekteki sahibi Selim'in büyük şehzadesinin anası, Nurbanu'nun gizemli karaamber kokusuydu. İsmihan'ın henüz bekar olan kardeşleri Gül, sandal ve karanfil sürünmüşlerdi. Hizmetkarlar ise cıvıltılı bir menekşe, mimoza ve portakal çiçeği buketi gibiydi. Ama birden, araba tarafındaki ucunu benim, harem kapısına doğru ucunu bir başka adamın tuttuğu ipek koridorun içinden acayip biri geçti. Onu tanıyamamıştım. Peçesini ve çarşafını her an dağılacakmış gibi taşıyan bir kadındı. Yeni bir köle diye aklımdan geçirdim. Çünkü doğuştan Müslüman bir Türk kadını cinsiyetini saklamakta böylesine beceriksiz olamazdı. Nurbanu'nun titiz eğitiminden geçecek yeni bir köle. Yine de Nurbanu'nun böyle bir yol izlemeyen birini nasıl kendisiyle dışarı çıkardığına şaşmıştım. Üstelik mimoza ve menekşe demetine benzeyen hizmetkarlar saygıyla kenara çekilip ona yol vermişlerdi. Kokusu da bir tuhaftı. Kış ortasında olgunlaşan ayvaların kokusu. Bu sanki hilesiz, dobra bir yalınlığı açığa vuruyor gibiydi. İlaçlar. İnsanların bildiği tüm ilaçlar ve bir de yalnızca kadınların bildikleri. onların acı tadı ancak ayvanın kokusuyla maskelenebilirdi. Ya bu bir işgüzar, hanımımın haremindeki huzuru yok edebilecek bir fitne ise? Kendi kendime, bunun benim gibi denizin bin türlü vahşi macerasından geçmiş bir adam için gülünç bir kuşku olduğunu, pireyi deve yaptığımı söyledim. Ama bana bırakılan erkeklik, korsanların ve güvert adamlarınınkiyle kıyas edilemezdi artık. Kafes arkasındaki bir kutsallığı korumaktan başka bir işlevim kalmamıştı benim. Bu yüzden de zihnimin bu çeşit saçmalıklar türetmesine engel olamıyordum. Belimdeki değerli taşlarla süslü merasim hançeriyle sahibimi korumaya çalıştığım en önemli tehdit aslında benim kaybetmiş olduğum şeydi. Yani erkeklik, erkekler. Çarşaflar içindeki bu garip kişi bir erkek olabilir miydi? Ya da kadın kılığına girmiş, benim adını bilemediğim bir başka musibet. Tekrar bu saçmalığı kafamdan uzaklaştırdım. Nurbanu'nun arabasına aldığı biri rahatlıkla İsmail Sultan'ın haremine de girebilirdi mutlaka. Bu giz kısa zamanda ortaya çıkacaktı. Birazdan onun kim olduğunu öğrenecektim nasılsa. Birden kafilenin en arkasındaki arabadan burnuma ulaşan koku bana esas tehlikenin gelmekte olduğunu gösterdi. Yasemin. Güçlü, baskın, kışkırtıcı Yasemin kokusu daha önceki her şeyi silip süpürerek genzime dolmuştu. Yasemin yalnız ve yalnız Safiye'nin kokusu olabilirdi. Ya da bir zamanların Sofia Baffo'susunun. Venedikli Madonna Sofia Baffo. Safiye benim hanımımın ağabeyi Şehzade Murad'ın gözdesiydi. Onu her peçeli gördüğümde yaptığım gibi kendimi toparladım ve sertleştim. Bakışlarını görmeyince nelerin peşinde olduğunu anlayamıyordum. Safiye etrafına hiç bakmadan her zamanki aldırmaz tavrı içinde kapıya doğru hızla ilerledi ve merdivenlere çıktı. Çok kısa bir an durdu. Ayakkabılarını çıkarırken bana kırmızı şalvarının altından beyaz bileklerini şöyle bir göstermeyi ihmal etmedi. Belki de bana öyle gelmişti, kim bilir. Ziyaretçi hadımları alt kattaki odama götürmek üzere geri döndüm. İpek perdeleri katlayıp arabalara yerleştirdik. Yelken toplayan gemcilere yardım edişim şöyle bir an geldi geçti gözlerimin önünden. Yine arkadaşlarım asla ve asla gemi direklerine tırmanamazdı. Tombul, bol yüzüklü parmaklarıyla tatlılara nasıl saldırdıkları bunun somut bir kanıtı gibiydi. Nurbanu'nun hadımlarından ikisi, minderlere yayılırken göbeklerindeki kuşakları teklifsizce gevşettiler. Kenarı kürklü uzun, ağır, mavi giysileri ve beyaz kavuklarıyla ter içindeydiler. Odamın havası bu yağlı ter kokusuyla acılaşan kadınsı parfümlerle ağırlaşmıştı. Onlara şerbet ikram ettim. Uzun gorilimsi kollar, pençemsi eller, çıkık göğüs kafesi gibi zenci hadımlarda sıkça rastlanan bedensel bozuklukları fazla kilolar kapatıyor gibiydi. Ya da en azından bunlar şişmanlayınca dikkati çekmiyordu. Dış dünyadan kendimi olabildiğince uzak tutmaya çalışmıştım. Ama şimdi görüyordum ki bu aslında zamanla ilgili bir şeydi. Sıcak bir öğleden sonra hep birlikte minderlere yayılmaksa kaçınılmaz karşılaşmayı çabuklaştırıyordu. Bu nedenle onların yiyip içip yeterince rahatladığını görünce işlerimi bahane ederek izinlerini istedim. Merdivenlerden yukarı çıkarken tuhaf ince sesleri hala kulağıma geliyordu. Ve bunlar bana geceleyin gemi güvertesinde çalan flüt namelerini anımsatıyordu. Yasemin kokusu, raflara dizilmiş kadın ayakkabılarının olduğu sahanlığı hala terk etmemişti. Konukların oh ve ahları arasında ilk duyduğum hanımımın, ''Ne yazık ki hava çok sıcak, mangalların marifetini göremeyeceğiz.'' diyen sesiydi. İsmail zaten bütün bir sabahtır mızmızlanıp durmuştu. ''Ama sen haklıydın Nurbanu kadın, Abdullah'a tam bunu söylüyordum ben de.'' ''Neyi hayatım?'' Kara Amber'in sorusu, gözlerinin keskinliğini saklayan burun kemiklerinin üzerindeki ince beyaz tülün arkasından hala genizden gibi çıkıyordu. ''Yaz odalarını çoktan yapmalıydım. Burası çok sıcak ve rüzgarsız. Şimdi tek bir havuzu bile olmayan bu kadife kaplı odada yazı geçireceğiz.'' İsmihan yeleğinin bir düğmesini daha çözdü. Aslında karnı büyüdüğünden son üçünü hiç ilikleyemiyordu. Yaz onun için bebekle aynı anlama geliyordu. Üşürken insanın aklına yaz gelmiyor ki. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak tatlım dedi Nurbanu. İnşallah diye ekledi İsmihan. Hava sıcak hanımım, haklısınız dedim ben de. Bir yandan da henüz eğitmediğimiz hizmetkarları kadınların peçelerini almaları için itekliyordum. Onların sıkıntısını bir parça hafifletebilirdik böylelikle. İsmihan'la bakışlarımız karşılaştı. Hizmetkarların aptallığını kapatma çabamın farkındaydı. ve gözleri minnetle ışıldıyordu. Telaş ve tedirginliğimin ne kadarı İsmihan, ne kadarı Safiye içinde bilemiyordum. Belki de daha çok Safiye içinde bu kaygı. Evimizle ilgili bir eksikliği fark etmemesi en büyük arzumdu. Ama İsmihan'ın bakışları da bana sevgi taşıyıvermişti birden. O sabah erken, ortalığı düzenleme telaşı içinde İsmihan, beni pencere önünde erken gelen baharı seyrederken yakalamıştı. Bir adamın tipik duruşu içinde ellerim omuzlarındaydı. Kollarıma dokunup mırıldanmıştı. Bir yıl oldu değil mi? Söylememe gerek yoktu. Işığıyla, sıcaklığıyla, kuş sesleriyle ilkbaharın bana Türkler arasındaki ilk günlerimi hatırlattığını hissedebiliyordu. Bu güzelliğin ve canlılığın müthiş bir çelişkiyle bana, Pera'nın karanlık odalarında çektiğim acıları ve ölüm arzusunu, ruhumu paramparça ederek bir kez daha yaşattığını anlayabiliyordu İsmihan. Koca bir yıl nasıl geçmişti? Sofia Baffo'nun entrikalarının ya da benim toyluğumun ve salaklığımın peşinde ailemi, yurdumu, erkekliğimi, her şeyimi yitirmiştim. Hanımım, arkadaşlarımın ve ailesine baskılarına karşı çektiğim bu acının farkındaydı ve ona minnettardım. Biz böyle bakışırken Safiye'nin pis bakışlarıyla irkildim. Küçük hizmetkarımız onun gözlerini kapatan peçeyi, tiyatro perdelerini açarcasına geri çekerek kaldırmıştı. İğrenç bir cinayetin sergilendiği bir sahne oyununu başlatır gibi. Bu yüz, kaderimin değiştiği, onu ilk gördüğüm andan beri hiç değişmemişti. Hatta işin doğrusu daha da güzelleşmişti. Tanıştığımız o manastır bahçesi, bir kadının serpilmesi için imparatorluk haremi kadar elverişli değildi galiba. Yine de güzellikleri için dört bir yandan hareme getirilmiş bu kadınların arasında, Sofia Baffo bambaşka bir cazibeyle duruyordu. O muhteşem altın saçlar ve o badem gözler, ilk karşılaşmamızda gökyüzünde bir yarım ay gibiydi ve şimdi artık dolunaya dönüyorlardı. Bu soğuk, şeytanımsı ay her erkeğin aklını başından alırdı. Tıpkı bir vakitler benimkini aldığı gibi. Onun nefes kesici güzelliğiyle neler yapabileceğini çok iyi biliyordum. Gözlerimi dehşetle başka bir yöne çevirdim. Hanımımla aramda geçen sessiz anlaşmanın farkında olmadığını anlamıştım. Ama yine de gözümü ondan ayırmamayı yemin ettim. Ne yapacağı hiç belli olmazdı. Ve ilk kez beni hadım edenlerin, işlerini beni onun zehirli etkisinden koruyabilecek biçimde yapmış olmalarını diledim. Yeni başlayan karşılıklı iltifatlar, Nurbanu'nun sesiyle kesildi. Ayvayı hatırladın mı İsmihan? Emreden bakışlarla peçe ve çarşafını kölelerimize verdi. Hala hoş bir kadındı. Bir zamanlar kuzgun siyahı olan saçlarındaki beyazlar, artık kına kızılıyla boyalıydı ama o gözler ilk günkü kadar çakmak çakmak parlaktı. Haremin ebesi, kalfa kadınımız mı diye sordu hanımım. Daha önce hiç görmediğim ilaç kokulu kadın, İsmihan'ın eteğini öpmek üzere saygıyla eğildi. Evet efendimiz, saygılarımı kabul buyurunuz dedi. İsmihan başıyla bu selamlamayı kabul etti. Annemi benden kurtarmıştın değil mi? Evet efendim öyle. Bu benim için büyük bir şerefti. Haremde pek az kadın kalfa kadar güçlüdür. Kadındaki garipliğin açıklaması da buydu. Onun haremde bulunuş nedeni güzelliği değil, zekası ve becerisiydi. Onu ilk gördüğümde hissettiklerim için utanmıştım. Neyse ki aptallık edip saçma bir hareket yapmamıştım. Lakabı nasıl da uygundu kadına? Hiçbir kadında böyle yumruya benzer bir vücut olamazdı. Ayva yüzeyini andıran teni sarıydı ve başına taktığı kenarı küçük altınlı zeytin yeşili yemeni bunu sanki daha da vurguluyordu. Yüzü ince ince tüylerle kaplıydı ve tıpkı ayva gibi kokuyordu. Nurbanu kadın, bebeğin doğana kadar Ayva'nın seninle kalmasına karar verdi sevgili İsmihan. Bu Safiye'ydi. Deminki konuşmadan sonra oluşan kasvetli ortamı yumuşatmak mı istiyordu acaba? Herkes kederlenmişti. Çünkü hanımımın annesi doğum sırasında ölmüştü. Baffo'nun kızına bu tavrın nedeniyle minnet mi duymalıydım? Çok emin değildim. 15 yıl önce olan bir şeyi nereden bilebilirdi? Ya da bilse bile buna aldırır mıydı sanki? Benim için mi? İsmihan Nurbanu'ya döndü. Bu Safiye'nin fikriydi. Ayva'nın marifetlerini kimse inkar edemez dedi Safiye. Neredeyse bir sihirbazdır o diyen onayladı Nurbanu. O da sıcaktı ama nedense ben ürpermiştim. Nurbanu devam etti. Ayva, şehzade ve sultanların doğumlarında bulunmayı hak eder. Hanımım, Ayva'nın bana yollanması bir iki saatliğine bile olsa, hatta elimi tutmaktan başka bir şey bile yapmasa bir onurdur dedi. Bu asıl onun için büyük bir onur. Bu, Kocan vezirin oğlunun sünneti için bir adamı kirveliğe daveti kadar büyük bir onurdur. Evet, o senindir dedi Nurbanu. Evinde daimi bir misafir olacak ve gece gündüz senin sağlıklı bir hamilelik geçirmen için elinden geleni yapacak. Bu gerçekten benim için büyük bir onur diye cevap verdi İsmahan. Sultanın ilk torunu olarak bundan daha azını aklına bile getirmemeliydin. Kadın burada, Safiye'nin sürüp giden çocuksuzluğuna bir taş mı atmak istemişti acaba? Safiye kendinden emin, aldırmazlık içinde açık camlardan birine döndü. Hanımımsa ev sahibeliğinde bir kusur yapmamak için çırpınıp duruyordu. Çok teşekkürler dedi. Sana da teşekkürler Ayva. Abdullah, onun için hemen bir oda hazırlayabiliriz değil mi? Ben daha cevap veremeden Safiye lafa karıştı. Ah benim sevgili İsmi Hanım, bir hadıma soru sorulmaz. Ona emir verilir tatlım.